Ayrım 23. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 194. Şölen sofrasında artık karaya vurmuş bir tirsi balığını andıran gövdesi, onsuz geçirdiğimiz bu ilk günün tanı ağrırken, ufkumuzun ay kraterinde, o soluk hatmi renginde büsbütün göze çarpıyordu. Karlı Afrika zambakları arasında. Her şeyin koruyucu kanatları altındaydı. Bunca yılın sonunda saltanatın boyunduruğundan kurtulmuştu işte. Zaten bu karşılıklı tutsaklık yılları boyunca bana sormadan içini dışını beyaza boyayıp mezar taşına döndürdükleri diri başkanların bu ölüler evinde. Kimin kimin kurbanı olduğu belli değildi ki. Ona saygısız emirler yağdırıyorlardı. Buraya girmeyin efendim, badanayı kirleteceksiniz. O da girmiyordu. İkinci katta durun efendim, başınıza kalas falan düşmesin. Orada duruyordu. Marangozların gürültüsünden, duvarcıların çekil şuradan ihtiyar, alçıyı berbat edeceksin diye öfkeyle bağırışlarından serseme dönmüştü. Hemen çekiliyordu. Kendisine danışılmadan girişilmiş onarım işleminin sürdüğü zorlu aylar süresince tam bir asker gibi boyun eğmişti buyruklara. Denize bakan yeni pencereler açıldığında yanına verilen özel muhafızın sıkı denetimi altında büsbütün yalnızlaşmıştı. Adamın görevi onu korumaktan çok gözetlemekti sanki. Muhafızları zehirlenmesin diye yemeğinin yarısını yiyorlar, balını sakladığı yeri değiştiriyorlar, yürürken şangırtı çıkarmasın diye altın mahmuzunu dövüşçü horozlarınki gibi baldırına takıyorlardı. Allah kahretsin, bir sürü kovboy numarası. Dostum Saturno Santos görse gülmekten ölürdü. Ceketli boyun bağlı 11 dal kavuğun ellerine bırakılmıştı. Herifler günlerini Japon usulü cambazlıklar yaparak geçiriyorlardı. Odasına üstünde kırmızı yeşil ışıklar yanıp sönen garip bir araç getirmişlerdi. Yarı çapı 60 metrelik bir dairenin kenarına silahlı biri yanaştı mı ışıklar yanıyordu. Sokaklardan da kaçaklar gibi geçiyorduk. Bindiğimiz birbirine tıpatıp benzeyen 7 otomobil durmadan yer değiştiriyordu. Kimileri öne geçiyordu ansızın, öyle ki hangisinde olduğumu şaşırıyordum. Allah kahretsin, boşunaydı bu çabalar. Çünkü bunca yıllık mahpus hayatından sonra sokakları görmek amacıyla panjurları aralamıştı başkan ve başkanlık konvoyunun cenaze arabasına benzeyen limuzinlerinin geçişine kimsenin tepki göstermediğini görmüştü. Katedralin kulelerinden de yükseklere tırmanmış bakanlık yapılarının renkli camlarını gördü. Limandaki tepelere kurulmuş zenci gecekondularının renk renk çıkıntıları ise görünmez olmuştu. Kısa bir süre önce sokak duvarına kalın fırçayla yazılmış bir yazıyı silen devriye askerlerini gördü. "Ne yapıyor orada?" diye sordu. "Zafer yeni ulusumuzu kuranındır" yazıyor dediler. Yalan, düpedüz yalan bu. Yoksa neden silsinler, Allah kahretsin? Hindistan cevizi ağaçlarıyla, çiçek tarhlarıyla bezenmiş, 6 şerit genişliğinde bir yolun, eskiden bataklık olan denize indiğini gördü. Eskiden pazarın olduğu yere Roma sütunlarıyla villalar tıka basa yığılmışlardı. Yepyeni bir mahalle, önlerinde Amazon bahçeleri uzanan oteller yükselmişti. Kent yollarında, yılansı labirentlerde kaplumbağalar gibi ilerleyen otomobiller gördü. Kızgın kaldırımlara yansıyan en sıcak yaz gününün tepeyi bulmuş güneşinde sersemlemiş kalabalıkları gördü. Oysa karşı kaldırımda gölgede yürümek isteyenlerden vergi kesen bazı uyanıklardan başka kimse yoktu. Ama bir kişi bile başkanlık limuzininin buzdan tabutundaki gizli gücün varlığıyla titrememişti. O küskün gözleri, kaygılı dudakları, gazete ve muska satanların bağırtıları arasında gelişi güzel, belirsiz yerlere selamlar veren o zavallı eli tanımamıştı. Dondurmacılar, 3 numaralı piyango biletleri, sokak dünyasının günlük gürültüleri hepsi büyük bir sıla özlemiyle iç çeken bu yalnız askerin yaşadığı özel tragediyaya çok uzaktı. Anacım Bendición Alvarado, ne olmuş benim kentime böyle? Gün batımında giysileri balkonda kururken çırılçıplak dışarı uğrayan, mavi korbinalarla levrek satın alan, sebzeci kadınlarla ana avrat küfürleşen acılı kadınlar mahallesine ne oldu? Sokaklara bağdaş kuran Hindular nerede? Sevecen şarkılarıyla ölümü yumuşatan solgun dullar nerede? Ana babasının gözünden çıktı diye akrebe dönüşen kadın nerede? Paralı askerlerin dadandıkları barlar, oluklardan akan ekşi sidikler nerede? Nerede her günkü yerlerinde duran pelikanlar? Tüh, rıhtım nerede? Burada değil miydi? Ya kaçakçıların uskunalarına ne olmuş? Denizciler döneminden kalma gemiye, o bok kokusuna ne olmuş ana? Dünyada neler olup bitmişti ki hiç kimse, bu sürgün aşığın boşu boşuna sallanan elini, çok daha eskiden, sıtma kuşlarının dolaştığı pirinç tarlalarının kurutulduğu, yerlerine hoş kokulu otların dikildiği tarlalarda, düdüğünü çalarak açılış törenine yetişen bir trenin pencerelerinden halka selam veren eski elin anısını diriltmeye çalışan, boşluğa doğru sallanan şu eli tanımıyordu. Tren inanılmaz mavilikteki otlaklardan, başkanlık damgası taşıyan sürüleri ürküterek geçerdi. Şimdi göksel kürklerle kaplı arabada, kara yazgılı kupasıyla dertleşirken, ''Nerede benim eski dört ayaklı trenim?'' diyordu kendi kendine. ''Allah kahretsin, nerede bu ayılanlarım? Şifalı ve zehirli elmalarımla dolu dallarım benim. Maymun çığlıklarım, cennet kuşlarım. Ejderhasıyla bütün ulus nerelerde anacım? Baksana, şurada eskiden benzin istasyonları vardı. Geniş şapkalı, suskun kızılderili kadınlar, pencereden içeri hayvan biçiminde şekerler uzatırlardı. Kızarmış patatesle domuz yağında pişirilmiş tavuklar satarlardı. Tepelerinde çiçeklerden ördükleri zafer takında, ''Zafer, kimsenin yerini bilmediği yüce büyüğümüzündür.'' yazardı. Ama ne zaman bu sürgün hayatı ölümden de beter diye karşı çıkacak olsa, ''Hayır generalim.'' diyorlardı. Bu düzenle sağlanmış iç barıştır, huzurdur. Peki diye kabul ediyordu sonunda. Tamam, José Ignacio Sáenz de la Barra adındaki herifin büyüsüne bir kere daha kapılıyordu. Ona inanacağıma anam avradım olsaydı anacığım, uykusuz gecelerinde ona ne ağza alınmadık sövgüler yağdırıyordu, nasıl suratına tükürüyordu. Ama günün ilk ışıklarıyla, yazıhanesine o insan bakışlı köpekle girdiğini görür görmez hırsı geçiveriyordu. Evet, çişe bile yalnız yollamadığı, Lord Köhel'den başka bir insan adı daha taktığı köpekle girdiğinde, kendisinin de nedenini kavrayamadığı bir uysallık bastırıyordu. Peki Nacho üzülme diyerek kabul ediyordu ileri sürülen önerileri. Bildiğin gibi yap sen diye boyun eğiyordu. Ve José Ignacio Sáenz de la Barra, tüm yetkilerle donanmış, başkanlık sarayının 400 metre kadar ötesinde kurduğu işkence merkezine, Hollandalılardan kalma eski, masum koloni yapısındaki deliler evine dönüyordu. Sizinki kadar geniş bir yapı general. Badem ağaçlarıyla kaplı, dışarıdan görünmüyor. Yabani menekşelerle dolu bir tarlada, ilk katta, sivil yönetime ilişkin kimlik saptaması ve kayıt büroları var. Öbür katlara da insanoğlunun aklına gelebilecek en gelişkin, en barbar işkence aletlerini yerleştirdik. General duymak bile istemiyordu bunları. Sen ulusun çıkarları doğrultusunda bildiğin gibi yap görevini diyordu Sáenz de la Barra'ya. Bir tek koşulla, benim bunlardan haberim yok, Ne bir şey duydum, ne bir şey gördüm. Oraya adımımı bile atmadım. Sáenz de la Barra şeref sözü veriyordu. Buyruğunuzdayım general. Verdiği sözü tuttu da. 5 yaşından küçük kurbanların hayalarına elektrik telleri bağlayıp, ana babalarını suçlarını itirafa zorlama yönteminden vazgeçmesi yolundaki emirlerini de dinlemişti ya. Aslında piyangoyu izleyen günlerde, uykusuzluk nöbetlerinde gözünün önünden gitmeyen korkunç sahneleri bir daha görmekten korkuyordu general. Ama o dehşetler atölyesini unutamıyordu bir türlü. Yatak odasının az ötesindeydi çünkü. Ve ıssız, ay ışıklı gecelerde Brückner'in tez akışlı müziğini duyunca uyanıyordu. İşte yedeğinde seller getiren gök gürültüleri. Hollandalılardan kalma eski deliler evinin badem ağaçlarına ölmüş gelinlerin paramparça gelinliklerini dolayan seller bunlar. İçeride kanayarak ölenlerin korkunç ve acı dolu çığlıkları sokaktan duyulmasın diye çalınıyor. Karşılığında 1 sent istemeden generalim. Zaten José Ignacio Sáenz de la Barra prens giysilerine harcıyordu bütün aylığını. Adının baş harfleri yazılmış ipek gömleklere, kösele pabuçlara, kapaklarına aile arması kazılmış Fransız kokularına. Gel gelelim, kimse yanında kadın görmemişti. Kimse tekerleğin biridir de dememişti. Ama tek dostu yok generalim, evi bile yok. Azizler gibi yaşıyor. Yorgunluktan bitkin düşüp de yazıhanedeki sedire yığılana kadar didinip duruyor o işkence fabrikasında. En çok bilemediniz 3 saat uyur. Geceleri asla kapısında gözcü falan yoktur. Silahı yanında değildir. Yalnız Lord Köhel'in sıkı gözetimi altındadır. Hayvan tek sevdiği yemeği yemekten çatlayacak neredeyse. Kafaları uçurulan insanların sıcak bağırsaklarına düşkünmüş dediklerine göre. İnsan gibi bakan gözleriyle yazıhaneye birinin yaklaştığını sezer sezmez humurtulu sesler çıkararak sahibini uyandırıyormuş. Kim olursa olsun generalim, bu adamın aynalara bile güveni yok. Muhbirlerinin raporlarını dinledikten sonra kararı tek başına veriyor. Bütün yer küreyi kaplayan muhbir ve rüşvet ağı sayesinde ondan habersiz hiçbir şey olamıyor gezegenimizde. Sürgünler soluk bile alamıyorlar. Parasını bu işte kullanıyor efendim. Halkın dediğine bakmayın. İşkencecilerin bakanlar kadar aylık aldıkları falan yok. Tam tersine 5 kuruş almadan analarını parçalayabileceklerini ve gözlerini kırpmadan parçaları domuzlara atabileceklerini kanıtlamak istiyorlar. Gönüllü olarak tavsiye mektubu ya da iyi hal kağıdı yerine geçmişlerindeki hunhar olayları kanıt gösteriyorlar. Sırf şu Fransız işkencecilerin buyruğunda çalışabilmek için. Evet generalim, bu adamlar akılcı olduklarından zalimlikleri de yönteme bağlıdır. Acımaya karşı bağışıklık gösterirler. İşte düzen içinde ilerlememizi gerçekleştirenler bu adamlardı. Suikastları daha insan kafasında biçim almadan bulup çıkaranlar onlardı. Onlar yani dondurmacılar da havalandırma aygıtlarının serinliğinde keyif çatan dalgın müşteriler, Çin lokantalarında gazetelerine göz gezdirenler, sinemalarda uyuklayanlar, otobüslerde hanımlara yer verenler, yarı hayatları boyunca ıssız yollarda soygunculuk, haydutluk ettikten sonra elektrikçiliği, su tesisatçılığını öğrenmiş olanlar, hizmetçi kızların gelip geçici aşıkları, transatlantiklerde ve otel salonlarındaki orospular, Miami'den Karayip cennetine uzanan turist gezilerinin düzenleyicileri, Belçika Dışişleri Bakanı'nın özel sekreteri, Moskova'daki Enternasyonal Oteli'nin 4. katındaki ayrıcalıklı oda hizmetçisi kız ve sonra kim bilir daha kimler. Kolları dünyanın nerelerine kadar uzanıyor. Ama siz rahat uyuyun General Hazretleri. Öyle ya, ulusumuzun saygıdeğer yurtseverleri, sizin hiçbir şeyden haberiniz olmadığını söylüyorlar. Bütün bunlar sizin izniniz alınmadan olup bitiyormuş. Generalimiz bir bilseydi bunları diyorlar. O Sáenz de la Barra denilen herifi kafirler mezarlığında gebertiverirdi. Bir barbarlık haberi duyar duymaz içlerinden ah diyorlar. General bilseydi, ona bildirmenin bir yolunu bulsaydık, onu görebilmenin bir yolunu bulsaydık ve general bunları anlatan kişiye, şunu asla unutma ki diyordu, benim hiçbir şeyden haberim yok, ne bir şey gördüm ne de kimseyle bunları konuştum. Kendine ancak böyle gelebiliyordu. Gel gelelim koparılmış kellelerle dolu sayısız çuvallara bakınca, José Ignacio Sáenz de la Barra'nın hiçbir çıkar gözetmeksizin boğazına kadar kana battığına inanması da olanaksızdı. Çünkü halk dediğin budala rezillerden oluşmuştur gerçi ama budala dedikse o kadar da değil. Üstelik öbür üç örgüt yetkililerinin yıllar boyunca ast sıfatıyla görev yapmaktan yakınmamaları, aylıklarında bir artırım falan istememeleri de pek hayırlı değildi. O zaman kendini iskandil etti. Neden de askerlerdeki bu boyun eğiş? Neden ayaklanmıyorlardı ki? Neden bir sivilin üstünlüğünü kabul ediyorlardı? İçlerinde en hırslı bildiklerine, silahlı kuvvetlerin askerce erdemlerini paslandıran bu kana susamış gidişe bir son vermek gerekip gerekmediğini sormuştu. Asla generalim demişlerdi. Ciddi bir şey değil ki. İşte o zamandan bu yana kimin ne olduğunu şaşırdım. Düzen içinde gelişme adını taktığımız bu kokuşmuş inde kim kimle dosttu, kim kime düşmandı artık bilmiyordum. Yalnız anmak bile istemediğim piyangolar, o zavallı yavrucaklar zamanında olduğu gibi bir dümen kokusu alıyordum. Ne var ki José Ignacio Sáenz de la Barra, yabanıl hayvanları eğiten birinin yumuşacık söz geçirirliği ile kuşkularını yatıştırmayı beceriyordu. Rahat uyuyun generalim diyordu. Dünya sizindir. Onu her şeyin öylesine basit, öylesine açık seçik olduğuna inandırmıştı ki, general ıssız evin kara gölgelerinde, odaları hiç durmaksızın arşınlarken, kimim ben diye sormaya başlamıştı bağıra bağıra. Kimin nesiyim ben aslında? Aynalardaki gölgem bile tersine dönmüş gibi geliyor. Neredeyim ben? Saat 11'i geçti, öğleyi buluyoruz. Bir tek tavuk bile, başıboş bir tavuk bile görünmüyor ortalıkta. Hangi cehennemin dibindeyim? Eski günleri unuttun mu diye haykırıyordu kendi kendine. Köpeklerle yemek artığı yüzünden kavgaya tutuşan cüzzamlılarla yatalakların feryatlarını, basamaklardaki kaygan hayvan fışkılarını unuttun mu yoksa? Yolumu kesip general hazretleri elinizdeki sağlık tuzundan serpin üstüme. Gövdemi kutsayın da bu sürgünden kurtulayım diye bağıran yurtseverlerin yakarışlarını. Ellerimin ham muzlardan bile daha şifalı olduğuna inanmışlardı bir kere. Ellerinizi şurama koyun da çarpıntım dinsin. Bu öldürücü nöbetlerle yaşayamıyorum artık generalim efendim. Gözlerinizi denize dikin de kasırga dinsin. Başınızı gökyüzüne kaldırın da güneş tutulduğuna pişman olsun. Bakışlarınızla topraktan silin vebayı. Çünkü hepsi doğada saygı uyandıran, evrenin düzenini sağlamlayan, göksel yazgıyı küçük düşüren en büyük güç olduğuma inanmışlardı. Ben de her almak istediklerini veriyor, her satmak istediklerini alıyordum. Yo, anası Bendición Alvarado'nun dediği gibi, yumuşak yürekli olduğundan değil, kişinin kendine övgüler düzenlerden bir şey esirgemesi için demir gibi olması gerekir. Oysa şimdi bir şey isteyen yoktu ki. Hiç değilse bir günaydın general hazretleri diyen olsa, iyi bir gece geçirdiniz mi? Gece yaraları, cam sağanakları ile uykularını bölen, kapıları menteşelerinden söküp, askeri birliklere korku saçan o gece patlamalarının avuntusundan bile yoksundu. Hiç değilse kafamda vınlayan, beni uykularımda neden bu sessizlikten iyiydi. Diri olduğumu kavratıyordu bana. Şimdi bu korkunç gösterinin duvarına çizilmiş bir korku resminden farksızım. Bir zamanlar bu evde verdiği her buyruk anında yerine getirilirdi. Bugün de siesta saatinde hamağına kurulup ilanlarına kadar okuduğu devlet gazetesindeki haberlere göz gezdirirken en gizli gereksinimlerinin doyurulduğunu seziyordu. İçinden geçen her duygu, aklına gelebilecek her tasarı gazetede iri iri harflerle fotoğraflı olarak yer alıyordu. Yapım emrini vermeyi unuttuğu köprünün fotoğrafı, süpürme eğitimi veren okulun açılış töreni, sağmal bir inek, ekmek ağacı ve kendisinin eski görkemli günlerden kalma, şeritlerle çekilmiş bir fotoğrafı yine de erince kavuşamıyordu. Kocaman, bunak fil adımlarıyla evde dört dönüyor, bu ıssız beldede yitirmediği bir şey bulmaya çabalıyordu. Bakıyordu ki birisi daha önce davranıp kafeslere kara örtüler geçirmiş, biri kendisinden önce bakmış denize pencerelerden. İnekleri saymış, her şey yerli yerinde, düzen içinde, şamdanıyla yatak odasına dönerken, başkanlık muhafızlarının bölmesindeki hoparlörden kendi sesini duydu. Yarı açık pencereden içeri eğildiğinde, televizyonun ölgün ışığı karşısında, duman dolu bir odada uyuklayan askerleri gördü. İşte ekranda kendisi duruyordu. Daha ince, daha bir çeki düzenli. Ama bendim anacım. Ölümünü öleceği yazıhanede oturmuş, arkasındaki duvarda ulusal hanedan arması, masasında üç altın gözlük. Tam bir bilim adamı ağzıyla ulusun parasal kaynaklarının çözümlemesine girişiyor. Hem de ezberden. Bir daha asla yineleyemez, Allah kahretsin. Ölüsünü çiçekler arasında görmekten de beter bir imgeydi bu. Çünkü şimdi canlı görüyordu kendini. Kendi sesine kulak veriyordu. Öz be öz bendim anacığım ya. Balkonda halka görünmekten oldum olası çekinen, kalabalıkta dili tutulan ben. Oydu işte. Öylesine gerçek ve ölümlüydü ki, pencerenin yanında şaşkın şaşkın baka kaldı. Böyle şey nasıl olur anacım Bendisyon Alvarado, aklımı koru. Ama José Ignacio Sáenz de la Barra, generalin uzun yönetim yılları süresince pek seyrek açığa vurduğu öfke nöbeti karşısında ses çıkarmadı. Önemli değil generalim dedi tatlı bir sesle. Düzen içinde kalkınma gemisini yolundan çevirmemek, kayalara toslatmamak için bu hileye başvurmak zorunda kaldık. Tanrısal bir esindi doğrusu general. Başardık neyse ki. Her ayın son çarşambası, devlet radyo ve televizyonunda, hükümet işleri konusunda halkına yatıştırıcı bir rapor veren bu kanlı canlı başkan aracılığıyla bütün kuşkuları giderdik. 23. ayrımın sonu, sayfa 202.